Ayrım 34.
4 gün önce jandarmalar arasında Florina'ya getirildiği toprak yol koyağın eteklerini dolanıyordu aşağılarda. İşlek sayılırdı. Dakikalar ilerledikçe de geleni gideni artıyordu. Atlı, eşekli köylüler, yük arabaları, yayalar iki yandan geliyor gidiyorlardı. O yolu alacak olsa 40-50 adımda bir karşıdan gelen biriyle karşılaşacak, çoktan ulaşmış olacaktı Florina'ya nerelerde göründüğünün haberleri. Perşelevitsiya, Müslüman Arnavutların büyük çoğunlukta oldukları bir köydü. Osmanlı ya da Yunanlı yabancı jandarmaya adam teslim ettikleri duyulmamıştı halkının. 4 gün önce 18 atlı jandarma arasında bilekleri kelepçeli geçirilirken yolu üstünde gördüğü bütün Perşelevitsiyalılar kendisinden yana olduklarını açığa vuruyorlardı bakışlarıyla. 97 Savaşı'nın ünlü Zekeriya Çavuş'u baba dostuydu. 20 yaş daha genç olarak sağlığında babasıyla kurduğu dostluğu 50'sini aştıktan sonra 20 yaş büyüğü olarak Zülfikar Bey'le yaşatıyordu şimdi. Kendisini Fransız jandarmalar arasında kalebentler gibi götürülürken görmekten duyduğu acı, kasılaşmış yüzü, çatık kaşlarının dedikleriyle hala gözünün önündeydi Zülfikar Bey'in. Yaklaştığı saatte bütün Perşelevitsiyalılar mısır tarlalarında ya da bağları bahçelerinde olurlardı. Köyün düzüne çıkarken elinden değneğini attı. Sağına soluna bakınmadan, kimseye sormasına gerek kalmadan Zekeriya Çavuş'un mısır tarlasını buldu. Çavuş umduğu gibi tarlasındaydı. Damının önündeki erik ağacının altında oturuyordu. Zülfikar Bey'i kucaklayarak karşıladı. "Allah'a bin şükür kavuştuk. Kurtuldun mu biri aslanım, saldılar mı?" Zülfikar Bey, "Kaçtım," dedi. "Hay yaşayasın, iyi becermişsin. Otur otur şöyle yanıma. Can derdindesin, seferisin, orucun kabul olmaz, oruçluyum deme bana. Otur bir kahve pişirsinler iç. Daha önce ne istersin, ayran mı, yoğurt mu, karnın aç mı?" Zülfikar Bey, "Bu Ramazan bir gün olsun oruç tutamadım," dedi. "Tokum, yemeğimi yedim de kaçtım." "Dinle çavuş, derdim, sıkıntım, acele." "Söyle dinleyeyim." "Hiç oyalanmasan iyi olur. Kaçtığımı anladılar. Yarı yolda tepeden bütün Florina'da koşuştuklarını, beni aradıklarını gördüm. Ne atım var ne silahım. Çok sürmez bulurlar izimi. Çabuk bir at, bir tabanca uydur bana. Parasını sorma, öde. Anama karıma hasret kaldım aylardır. İkisini de görürsem ancak bu akşam, bu gece görürüm. Daha bu akşam Kaylara, Kastorya'ya ulaşmaz kaçış haberim. Ulaşsa da beni Goruçka'da aramazlar. Yarın Goruçka'ya çıkan bütün yollar tutulur, konağa basarlar." Zekeriya Çavuş dinlerken başıyla onaylayarak sık sık "haklısın" diyerek araya giriyordu. Zülfikar Bey'in sözünü burada kesti. "Yabancıya gitmek gerekmez. Benim nagatımı vereyim. İki beygirimden hangisini istersen al. İkisi de karşıda. Ağacın altında. Gölgeye çektim. Otlarını yerler. Sen hangisini uygun görürsen eyerle ver. Atı, tabancayı ya da parasını gönderemezsem..." "Bırak şimdi parayı. Sen canını kurtar önce." "Söyleyeyim de..." Zekeriya Çavuş gerisini yine söyletmedi. "Söyleme, senin paran ne gün olsa beni bulur. Alacaklı kalmam. Kahve içmeyeceğin mi?" "Oyalanmayayım. Ben atı eğerleyinceye kadar iç bir kahve, çocuklar pişirsinler." Kalktı, oğluna seslendi. "Musa, söyle içeri. Büyük cezveyle şekerli bir kahve pişirsinler Zülfikar amcana." Zülfikar Bey'e döndü. "Sen dinlen bu gölgede. Ben atı çekip getireyim." Zekeriya Çavuş yedeğinde atla dönerken atı damın önünde bıraktı. İçeriden nagatını, ayrıca temiz bir gömlekle yeleklerinden birini, bir poşu aldı. Erik ağacının altına gelince kahvesini içmiş, fincanını önündeki tahta masaya bırakan Zülfikar Bey'e getirdiklerini uzattı. "Üstünde Fransızların köylerden geçirdiği bu gömlekle görünme buralarda," dedi. "Bu gömleği üstüne bu yeleği giy. Saçını, sakalını, başını bu poşu ile sararak sakla. Seni tanımasınlar." 5 dakika sonra Zülfikar Bey gömleğini değiştirmiş, yeleği giymiş, sadece gözleriyle ağzını burnunu açıkta bırakarak bölgedeki çoğu Rum, Arnavut, rençberler gibi başını poşu ile sarmış, nagatı belinde Zekeriya Çavuş'un doğru atıyla yoldaydı. Perşelevitsiya'dan Aydos, Gölünç, Zeleniç kırlarından geçerek Goruçka'daki konağa ulaşması bir saat tuttu Zekeriya Çavuş'un doğru atıyla. Konağın çevresi sessizlik içindeydi. Öğle sıcağı evlere kapamıştı dışarıda işi olmayanları. Konağa yaklaşırken "inşallah karşıma ilk çıkan ya Cafer ya da Hamza olur," diyordu. Talih bir kez daha yüzüne güldü o gün. Konağa 100 adım kala Hamza'nın ahırlar yönünden konağa doğru geçtiğini gördü, kolunu salladı. Başına bağladığı poşu giydiği yelek gömlekle karşıdan tanınması zordu. Hamza at üstünde oturuşundan, kol sallayışından tanıdı onu. Koştu, konağın 50 adım yakınında karşıladı. Zülfikar Bey atından yere atladı, kucaklaştılar. Kaçtım Hamza. İyi ettim bey. Kolay olmadı. Çok şükür bey, şükür seni kavuşturana. Ayrıldılar, atın başında yan yanaydılar. Zülfikar Bey yerinden kımıldamadan, dinle dedi, ses etme çok. Bütün Goruçka geldiğimi duymasın. Fransızlar izimi bulmadan sizleri göreyim dedim, geldim. Daha 3 saat önce hapistim. Bu beygiri Seyit Bey'e gösterme, kokumu almasın. Öbür beygirlerin yanına çek, doyur. Bizimkiler? Hamza gerisini söyletmedi. Konaktalar. Öyleyse ben kimseye görünmeden konağa gireyim. Hamza beygiri yedeğini almış götürürken hizmet edenlerin girip çıkması için açık bırakılan kapıdan konağa girdi Zülfikar Bey. İçeri girer girmez de kapının sağında kalan mutfaktan çıkan karısıyla karşılaştı. Neredeyse dili tutulacak kadar heyecanlandı Emine Hanım. Allah'tan ki elleri boştu. Eli ayağı titreyerek tek söz söyleyemeden kollarını açtı, göğsüne kapandı Zülfikar Bey'in. Heyecanından ağlamaya başladı. Bir iki kez hıçkırarak sarsıldı, çabuk topladı kendini. Sokuldu, başını göğsünde dolaştırdı kocasının. Ancak konuşabildi. Şükür, şükürler olsun. Tanrım sen ne büyüksün. Dualarımı geri çevirmezsin kulunun. Şükür sağ kavuşturdun bizi. Zülfikar poşosunu çözmüş, dudaklarını saçlarında gezdiriyordu karısının. Öpüşmek ancak akıllarına geldi. İkisi birden dudaklarını geri çektiler. Zülfikar Bey, annem diye başlamıştı. Nasıl demesine sıra kalmadı Emine Hanım. Dur hanım anneye haber vereyim. İçeride odada senin için Kur'an okur. Zülfikar Bey'i elinden tuttu, oturma odalarına çekti. Saliha Hanım'ın Zülfikar'ını oda kapısı içinde görünce Kur'an'ını kapatıp nasıl pencere içine bıraktığını, nasıl kollarını açtığını gözlerinizin önüne getirebilirsiniz. Ana oğul bir süre sarmaş dolaş kaldılar. Saliha Hanım minderin kıyısına ilişen Zülfikar Bey'i çocukmuş gibi kollarında salladı bir süre, tekrar tekrar kokladı. Zülfikar Bey, kısmet bugünmüş dedi. Görce'ye sizin hasretinizle sizlere kavuşmak için gelmiştim. Halsizdim, otelde dinleneyim, kendime geleyim dedim önce. Uykuda basıldım. Kavuşmamız bir hafta gecikti. Zülfikar Bey'e su ısıtıldı, yıkandı, çamaşır değişti. Akşam sofrası için 1-2 saat içinde sevdiği piliç yahnisi, peynir tatlısı pişirildi. Cafer'e haber gönderildi. Zülfikar Bey, daha bu gece Goruşka'da aramazlar beni diyordu. Sabahı beklerler. Yatmadan önce Cafer ve Hamza ile konuştu. Kendisi yola çıktıktan sonra Zekeriya Çavuş'un atını, tabancasını, yeleğiyle gömleğini geri götürmelerini istedi. Umduğu gibi jandarma o gece Goruşka'da aramadı Zülfikar Bey'i. Annesiyle söyleşip hasret giderdi. Geceyi evlilik yataklarında eşiyle geçirdi. Salı sabahı gün doğmadan konağın bineklerinden al bir atla omuzunda çapraz vurulmuş mavzeri, belinde fişekliği, parabellum tabancası konaktan ayrıldı. Dört bir yanını çeviren uzaklardaki dağlar arasında dalgalanarak uzayıp giden uçsuz bucaksız ovada acelesiz ilerliyordu atı üstünde. Göklerden bulutların üstünden bakan biri için olsa olsa yerde ayaklarının ucunda gördüğü bir karınca gibi kalırdı o da. Dünya üstündeki yeri bir bakıma bu kadarcıktı insanın. Evet, küçücük bir karınca kadardı yeryüzündeki yeri. Ama dünyaya geldiği gibi kalır, dünyanın dertlerine el değmeden geçer, sadece dünya ile altüst olanların savaşlarına seyirci kalarak yaşarsa. Oysa dertlerini, sorunlarını yüklenen, elde edilmesi güç, her kula nasip olmayan mutlulukların ardına düşen o küçük insan, ekseni olabiliyor, kendi ayakları dibinde küçük bir karınca gibi görebiliyordu o dünyayı. Bir özgürlük sorunu, ancak özgürlüğü için savaşan bir insan var oldukça somutlaşıyor, anlam kazanıyordu. Özgürlüğü dert etmeyen insanlar için yoktu o sorun. Dünya bir bakıma bu türlü hiçbir sorunu dert etmeyen, sahiplenmeyen insanlarla doluydu. Ne anlamı vardı insanoğlunun bu türlü bir yaşamı seçmesinin? Ateşi geçmiş soğuk küllerden başka neydi ki bu gibiler? Ablasının oğulları, tanıdığı daha başka yüzlerce kişi henüz evlerinde yataklarında dertsiz uyumanın tadını çıkarıyorlarken onu sabah karanlığında evinden ayrılmak zorunda bırakan güç neydi? gizli haberleşme örgütünde görev almasını istediği zaman "Beni bu işe karıştırmayın. Evliyim. Karımı yalnız bırakamam." demesi yeterdi Yüzbaşı Nurettin Bey'e. Aklından bile geçmezdi onun bu türlü bir karşılık. Hele kendisinden önce bu işe kalkışmış evli bir insana hiç geçmezdi. Küçük düşürürdü. Aksine tehlikelerine katlanmaya değip değmeyeceği tartışılır bu türlü küçük bir görev almak bile. Birden yaşamının değerlendiği, anlam kazandığı duygusu yaratmıştı onda. Balkan Savaşı yenilgisinden sonra içine düştüğü düzenin adamı olmadığını kanıtlamasına olanak sağlıyordu bu görev. Bu açıdan değerlendirildiği için hiç de küçümsenecek nitelikte görünmüyordu. Sabah karanlığında genellikle belli bir yere gitmek için evinden yola çıkar kişi. O ise atının başını nereye çevireceğini, hangi yöne gideceğini bilmeden yola çıkmıştı. Dün Florina'dan geldiği yola dönüktü atının başı. Az sonra Vermion Dağı sırtında güneş göründü. Ne yana baksa yüksekliği 2000 metreyi aşan dağlar zinciri kuşatıyordu yöresini. Doğuda Vermion Dağı üstünde nar kesmiş bir mangal ateş gibiydi güneş. Çok uzaklarda Olimpos tepelerine kadar vuruyordu kızıllığı. Batıya geçince kollarını açmış gerinerek uyanıyordu. Kaymak çalan sırtları. Daha batıda kaymak çalanla boy ölçüşerek Verno, Peristeri dağları sarıyordu ovayı. Küçük Prespa gölünün altında Görce ile Kastorya arasından Yanya'ya kadar uzanan Gramoslarla tamamlanıyordu halka. George kaptanla vuruştukları günden beri yalnızdı. Tek başınaydı bu viran dağlarda. Bu viran dağlar arasında tek başına ancak 2 hafta karşı koyabilmişti jandarmaların kovalamasına. Yeniden başlayan bu kaçma kovalamaca tek başına kaç gün sürdürebilirdi kaçışını. Canlı olarak ele geçmemeyi göze alması neye yarardı yalnız oldukça? Uyuyup kaldığı bu köşede yine vuruşamadan jandarmaların eline düşmeyeceğine nasıl inandırabilirdi kendini? Kara Ali'nin sözünü ettiği, "Bir gün başın sıkışırsa gel bul beni," dediği gün gelmişti. Kimseye sormadan en geç öğleye kadar Kara Ali'yi bulacağına inanıyordu. Cafer'le Hamza son günlerde yine Gölünç yakınlarında görüldüğünü söylemişlerdi Kara Ali'nin. Gün yükseldikçe artıyordu kırların kalabalığı. Tanıyanlarla karşılaşmamak için araba yolundan değil de tarlalar arasını dolaşan yaya geçitlerinden yol alıyordu. Siyahlı beyazlı bir poşu sarmıştı başına. Goruçka'dan ayrıldıktan 1 saat sonra göller bölgesine vardı. Sarıgöl ile Rudnik gölleri arasındaki çayırda atından indi. Atın gemini aldı, urganıyla ön ayağından bir ağaca bağlayıp otlamaya saldı. Göllerin çevresi sazlıktı. Rudnik gölü kıyısında kendi görünmeden yoldan gelip geçenleri görebileceği gibi sazlar arasında oturup beklemeye başladı. Çok geçmeden yolun kaylar yönünden gelen konuşmalar duydu. Konuşmalar yaklaşıyordu. Fransızca olduklarını ayırdı. Kamışların arasından baktı, 2 Fransız jandarması gördü önce. Ceketlerinin yakasını şimdiden açmışlar, mavzerleri çapraz omuza vurmuşlardı. Gerilerine bakarak konuşuyorlardı. Daha ileride önlerine çıkan sazların gerisinde kayboldular. Sesleri daha yakından duyularak sazlığı dolanan dönemeçten çıktılar, göründüler. 2 değil 6 kişiydiler. Tıpkı Görce'deki otelde kendisini bastırdıkları gibi 4 er, 1 çavuş, 1 kılavuz. Erlerin 4'ünün de ceket yakalarının düğmeleri çözülmüş, 4'ü de tüfeklerini çapraz omuza vurmuşlardı. Atını bağladığı düzlüğe doğru yaklaşıyorlardı. Çavuşun kılavuzu atı gösterdiğini gördü. Çevrelerine bakınıyorlardı. Atın sahibini aradıklarını anladı. Ortalarda kimseyi göremeyince kılavuzurumca seslendi. "Kimin bu at?" "Görce'de beni uykuda bastırdınız," dedi içinden. "Yine 6 kişisiniz ama bu kez ben uyanığım." Kılavuz bu kez sazlıklara döndü. "Kimin bu at?" Parabellumu elinde sazlıktan sıyrıldı, yolun üstünde önlerine dikildi. Rumca, "Benim," dedi. Türkçe ekledi. "Dönün geriye, kaldırın ellerinizi." Çavuş ile erler durakladılar. Tabancasını çavuşa yöneltti. Fransızca, "Vite," yani "çabuk," dedi. Çavuş sırtını döndü, erler çavuşa uydular. "Atın silahlarınızı yere." Kılavuz elleri yukarıda uyarmasına gerek kalmadan çevirdi dediğini. Erler tüfeklerini yere attılar. "Çavuş tabancasını atsın, tüfeklerin yanına." Kılavuz çevirdi dediğini. Çavuş tabancasını tüfeklerin yanına attı. 5 adım ileri, kılavuz sen kal, yürüme." Ötekiler yere attıkları silahlarından 5 adım uzaklaştılar. Kılavuza, "Kimin peşindesiniz?" dedi. "Kimi arıyorsunuz?" Kılavuz omuzlarını silkti. "Dolaşıyoruz. Devriyeyiz. Doğru konuş. Kimin peşindesiniz? Kılavuz çavuşa çevirmeye kalktı soruyu. Beklemedi. Zülfikar Bey mi? Kılavuz bu kez kaçmış, arıyoruz dedi. Zülfikar Bey poşusunu çekti, aldı başından. İyi bak, tanıdın mı beni? Kılavuz omuzlarını silkti. Çavuşa sor, dönsün bana baksın. Çavuş döndü, döner dönmez de Zülfikar Bey dedi hayretle. Zülfikar Bey, evet o dedi. İyi dinleyin diye ekledi. Aksilik etmezseniz kan akmaz. Jandarmalar sustular. Çavuşa eliyle geriye dönmesini işaret etti. Çavuş sırtını dönünce kılavuza, yerdeki mavzerleri, tabancayı al getir dedi. Göl kıyısından 10 adım açıktaydılar. Mavzerlerin 4'ünde omzuna vuran, tabancayı eline alan kılavuza, yürü dedi, göle doğru. Önünden geçerken tabancayı kılavuzun elinden aldı, göle attı. Gölün kıyısında duran kılavuza, mavzerleri yere bırak, çekil, arkadaşlarının yanına dön dedi. Kılavuz çavuşla erlerin yanına gittikten sonra tüfeklerin başına yaklaştı. Mekanizmalarını açtı, 4 tüfeği bir bir göle, az önce tabancayı fırlatıp attığı yere attı. Atının başına döndü. Başlığını vurdu, bağladığı yerden urganını çözdü, topladı, eğerin gerisine astı. Atına binmeden oldukları yerde bekleyen jandarmalara seslendi. Göl derin değil, ben yola çıktıktan sonra girer alırsınız. Atına bindi. Jandarmaların en az 2 saat işlerine yaramazdı silahları. Gerisine bakmadan yol alabilirdi atıyla. Çayıra doğru burun veren sazlıkları döndü, kayboldu. Bir gün önce Zekeriya Çavuş'un atıyla geçtiği yola çıktı tarlalar arasında. Gölünçe doğru çevirdi atının başını. Biliste'den dönerken Kara Ali'nin önüne çıktığı yerin yakınlarındaydı. Dün akşam Florina'dan yakın köylere dönenlerle Gölünç'e ulaşmış olmalıydı kaçış haberi. Dün akşamı yine bu yakınlarda geçirmişse hiç gecikmeden Kara Ali'yi bulurdu haber. Onun bildiği Kara Ali haberi duymuşsa bugün sabahtan başlamış olurdu yolunu gözlemeye. Neredeyse çıkar, kollarını açar, görünürdü buralarda bir yerde. Yanılmıyordu. Kuşluk yaklaşırken solundaki bayırın fundalıkları arasında sağ elinde mavzeri, kolları 2 yana açık, 100 adım karşıdan çıktı, göründü yine. Zülfikar Bey, ooo Zülfikar Bey. Poşusunu çözdü, aldı, sakalları bıyıklarıyla gösterdi yüzünü Kara Ali'ye. Ooo Kara Ali. Top top çalıların üstünden tavşan gibi atlaya atlaya yoluna çıktı Kara Ali. Kavuştuklarında Zülfikar Bey atından yere atladı, kucaklaştılar. Kara Ali, yolunu gözlerdim sabahtan beri, dedi. Ayakta hal hatır sordular. Kara Ali az önce indiği yukarılara doğru dalgalana dalgalana yükselen bayırda gövdeden yukarısı görünen bir meşe ağacını gösterdi. Ağacın gövdesi bayırın öbür yüzünde inişinde kalıyordu. Bizim kızanlar orada meşenin gölgesinde beklerler. Meşenin yukarı dallarının kümelendiği yerde 2 komitacı durmuş kendilerine bakıyordu. Görür müsün, te oradalar. Katransalı Yusuf'la İbrahim sana el sallarlar. Zülfikar Bey, gördüm dedi. El salladı Yusuf'la İbrahim'e. Düşeyim önüne yol göstereyim. Kendi görgü kurallarına göre önden yürümesini, bağışlamasını istiyordu Zülfikar Bey'den. O önden atını yedeğini alarak Zülfikar Bey ardından pırnallar ak dikenlerle kaplı bayırda yağmurların getirdiği taş kırıklarıyla dolu keçi yolundan bayırın sonuna ulaştılar. Katransa göl kıyısında gerisi dağ eteği güzel bir köydü. Güneybatısından 1 saat çekerdi Uçanay'a. İbrahim'le Yusuf'un yüzleri yabancı gelmedi Zülfikar Bey'e. Yanlarına geldiğinde hoş geldin dediler, kucaklaştılar. 18 ay arayla kardeştiler. İbrahim aşar mültezimini sağ omzundan yaralamış, kavgayı pahalı ödeyeceklerini anlayınca Yusuf'la birlikte kaçmışlar, dağa çıkmışlardı. Bayırın gerisinde 30 adım aşağıda Nalban köylü Salih, İşpansalı Nuri, Sarı Göllü Mehmet ayakta kendilerini bekliyorlardı. Üçünü de gördüğü yerden tanıdı Zülfikar Bey. Biliste dönüşü Kara Ali'nin yanında karşılaştıkları onlardı. Kara Ali, 6 kişiyiz dedi. Sen bizi gördüğünde 4 kişiydik, 6 olduk. Kısmetse seninle 7'yi buluruz. Fransız jandarması 4 kişiyken başa çıkamadı bizimle. 7 kişiyle hiç çıkamazlar. Kendilerini bekleyenlerle Zülfikar Bey selamlaşıp kucaklaştıktan sonra, eh dedi, çok oyalanmayalım. Öğleye gelir neredeyse, oturup Allah ne verdiyse yiyelim. Yola çıkalım. Yolluk hazırlamışlardı evden. Atının terkisine vurdu. Hebe'nin gözleri doluydu. Zülfikar Bey çıkarıp açmalarını önerdi. Karali, "Bırak yerinde dursunlar," dedi. "Sıra onlara da gelir." Meşenin gölgesinde oturdular. Domates, salatalık, peynir ekmekle karın doyurdular. Üstüne Nalban köylü Salih'in meşenin dibinde kaynayan pınarda soğuttuğu erikleri yediler. Rudnik Gölü'nün ortasında küçük bir adacık vardır. O dönemde üç küçük kulübede yaşlıları çoluk çocukları ile birlikte 20 kişiyi geçmezdi oturanları. Balık tutarak, sepet örerek sağlarlardı geçimlerini. Adadaki Rum balıkçılardan biri sandalında adanın yakınlarında balık avlarken kıyıdaki sazlıklar arasından gelen bir sesin yankılarını duydu. Bir iki kürek çekti. Sesin geldiği yöne yaklaştı. Kıyıda bir adamın ceketini çıkarmış, havada salladığını, yardım istediğini gördü. Ağını suda bıraktı, kayığıyla adama yaklaştı. Adam yalnız değildi. Gölün kıyısında ceketlerini çıkarmış, pantolonlarının paçalarını sıvamış beş jandarma, ellerinde sopalar suyu karıştırıyorlar, suya düşen bir şeyleri çıkarmaya çalışıyorlardı.